Orta Çağ'da Avrupa şiddet, barbarlık ve cehalet karanlığı içindeydi. Toplumda koyu bir bağnazlık ve barbarlık hüküm sürmekteydi. Zorla din değiştirme, din adına işkence ve katliamlar yapma gibi uygulamalar Avrupa'nın her tarafına yayılmıştı. Orta Çağ karanlığındaki Avrupa, İslamiyet'le ilk olarak Endülüs Emevi Devleti'nin kurulmasıyla tanıştı. Ardından dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olarak kabul edilen Osmanlılarla birlikte İslam ahlakı ve kültürü kıta üzerinde büyük gelişmeleri de beraberinde getirdi. Avrupa medeniyetinin gelişmesinde İslam'ın etkisinin büyük olduğu bugün pek çok tarihçi ve sosyolog tarafından da dile getirilmektedir. Endülüs'te Avrupa'ya giren İslamiyet'in bölgedeki etkisi günümüzde de artarak devam etmektedir. Bugün Avrupa'da yaklaşık 12 milyon Müslüman yaşıyor. Ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Ancak Avrupa'nın İslam'la tanışması yeni değil. Aksine İslam kültürü tarih boyunca Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası oldu. Avrupalıların İslamiyet'in hayatlarında önemli bir yeri olacağının farkına vardıkları ilk olay Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethidir. Bu gelişmeyle birlikte Avrupa, ilk defa İslam'ın genişlediğinin ve kendi sınırlarına doğru ilerlediğinin farkına vardı. Hatta Kudüs'ü Müslümanlardan geri alma düşüncesi, Haçlı seferlerinin yapılmasının da ana gerekçelerinden biriydi. Bu amaçla yola çıkan Haçlılar, seferler sırasında hiç beklemedikleri bir gerçekle yüz yüze geldiler. Orta Çağ Hristiyan Avrupa'sına hiç benzemeyen, göz kamaştırıcı bir İslam medeniyetiyle. Bu durum, Avrupa'da yeni bir dönemi başlatacak olan ilk gelişmeydi. Haçlı seferleri bir yandan devam ederken, Avrupa toplumları Müslümanlarla Haçlı seferlerinin yapıldığı topraklardan çok daha yakın bir bölgede birebir ilişki içine girmişlerdi. kendi kıtalarının güneyinde İber Yarımadası'nda ya da bugün bilinen ismiyle İspanya'da. İber Yarımadası'nın Müslümanlar tarafından fethedilmesinin ardından bu topraklarda Endülüs Devleti kuruldu. Bu devletle birlikte İslam kültürünün bilim ve felsefedeki birikimi 15. yüzyılın sonlarına kadar Avrupa üzerinde büyük bir etki yapacaktı. Orta Çağ'da İspanya'da Visigot Krallığı hüküm sürüyordu. Devlet, taht kavgaları, iş çekişmeler, toplumsal ve dini çatışmalar sebebiyle neredeyse gücünü yitirmiş durumdaydı. Halk, dini ayrımcılık, baskı ve zulüm altında eziliyordu. ...711 yılında Müslümanların Endülüs'ü fethetmesiyle birlikte Avrupa için yepyeni bir dönem başladı. Kısa sürede başlarındaki Visigot idaresinden memnun olmayan halkların da yardımıyla Malaga, Elvira ve Kurtuba ele geçirildi. Böylece bölge kısa sürede Emevilerin hakimiyeti altına girmiş oldu. Endülüs 800 yıl boyunca İslam ülkesi olarak kalacak ve Avrupa'ya İslam'ı tanıtacaktı. Bölgeye İslam'ın yerleşmesiyle birlikte dini ayrımcılık kalktı. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman toplulukları tarihte eşine az rastlanır bir dini ahenk içinde yaşamaya başladılar. Endülüs Müslümanlarının tarihe örnek teşkil eden bu davranışları kendilerine Kur'an'ı rehber edinmelerinden kaynaklanıyordu. Böylece Kur'an ahlakının gerektirdiği hoşgörü, adalet ve merhamet topluma hakim oldu. Endülüs Devleti'nin Avrupa üzerindeki etkisini inceleyen pek çok tarihçi, bu devletin Avrupa medeniyetinin gelişiminde en önemli faktörlerden biri olduğu konusunda hemfikirdir. Ünlü İspanyol tarihçi Blasco Ibáñez, Müslümanların İspanya'da inşa ettiği medeniyeti şu sözlerle dile getirmektedir. İspanya'da yenilenme kuzeyden değil, Müslüman fatihler vasıtasıyla güneyden geldi. Bu gelişme, bir fetih olmanın çok daha ötesinde bir medeniyet hamlesiydi. Bu sayede İspanya'da 8. ve 15. yüzyıllar arasında bütün Orta Çağ boyunca Avrupa'nın bilinen en zengin ve en parlak medeniyeti doğup gelişti. Bu dönemde kuzeydeki halklar din savaşları yüzünden parçalanmakta ve kana susamış, vahşi, barbar sürüler halinde hareket etmekteyken Endülüs toplumu 30 milyonu aşmakta, o dönem için çok büyük olan bu nüfus yapısı içinde her ırk ve din grubu ahenk içinde hareket etmekte ve toplum çok canlı bir nabız atışı sergilemekteydi. Endülüs, çok kısa süre içinde İslam medeniyetinin en seçkin sanat ve fikir eserlerinin verildiği bir bölge haline geldi. Avrupa'da Orta Çağ ve Engizisyon karanlığını dağıtan ışığın kaynağı Endülüs oldu. İbn-i Mace, İbni Cabir, Muhiddin İbni Arabi, İmam-ı Kurtubi, Şatibi gibi büyük bilgin ve filozoflar burada yetişti. Teknik ilimler, tıp, astronomi, cebir ve kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde eden bu Müslüman bilim adamları, medeniyet ve kültür sahasında kısa zamanda kendilerini tüm dünyaya kanıtladılar. Daha sonraki yıllarda bu alimlerin eserleri Latince başta olmak üzere başka dillere çevrildi. O dönemde birçok insan salgın hastalıklar içindeyken İslam alimlerinin tıp alanındaki eserlerinin tercümeleriyle Avrupalılar modern tedavi yöntemlerini öğrendiler. Endülüslü Müslüman coğrafyacı ve seyyahların kaleme aldığı eserlerin tercüme edilmesi sayesinde Avrupalılar Orta Doğu ve Uzak Doğu hakkındaki coğrafi bilgilere ulaştılar. Daha sonra birçok üniversitede bu alimlerin kitapları yıllarca ders kitabı olarak okutuldu. Kordoba, hastaneleri, kütüphaneleri ve Orta Avrupa'dan öğrencilerin eğitim görmek üzere geldiği okullarıyla Avrupa'nın en modern şehri olarak bilinmekteydi. Burası bir ilim ve kültür merkezi olmuştu. Yalnızca Kordoba Kütüphanesi'nde 600 bin cilt kitap toplanmıştı. Olağanüstü mimarisi, bakımlı ve ışıklı sokakları, görkemli saraylarıyla bu şehir göz kamaştırıyordu. Kordoba'ya gelen Avrupalı Hristiyanlar, şehirde gördükleri büyük ihtişam, kültür ve sanat karşısında şaşkınlığa kapılıyorlardı. Boston Üniversitesi'nde görevli tarihçi Sheila Blair, Kordoba'nın ihtişamını şu sözlerle tarif etmektedir.
Cordova in the 9th and 10th centuries was one of the biggest and most exciting in Europe. We have descriptions of it by people coming and saying, all these flowers everywhere, this open streets, this wonderful light coming down. Northern cities were dark. Cordoba had running water. People lived in big houses. In contrast, in Paris, people lived in shacks by the side of the river.
Müslümanlar İspanya'da kaldıkları süre içinde büyük bir kültür hazinesi oluşturdular. 800 yıl içinde sadece Kordoba'da 80 bin saray ve konak, 600 cami, 80 okul ve 600 han inşa ettiler. Ancak bunlardan günümüze sayılı birkaç eser ulaştı. Kordoba'nın ihtişamından günümüze kalan çok az eserden biri, bugün kentin merkezinde yer alan Katolik Katedrali'dir. Bir diğer ismiyle Kordoba Camii. Çünkü bu katedral gerçekte bir camiyken sonradan kiliseye çevrilmiştir. Toplam 23 bin metrekarelik alanda yer alan ve avlusunda portakal ağaçları olan camiye kentin Hristiyanların kontrolüne geçmesinden sonra aslı bozulmadan çeşitli ilaveler yapılmış ve o zamandan sonra katedral olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yapı, mimarisinde yer alan üstün sanat anlayışıyla bugün halen dünyanın dört bir yanından gelen insanları kendine hayran bırakmakta ve İslam sanatındaki görkemi ve estetiği gözler önüne sermektedir. Endülüs'ün en görkemli yapılarından biri de İslam sanatının ve estetiğinin harikulade örneklerini barındıran Elhamra Sarayı'dır. Sarayın her detayında İslam'ın insanlara kazandırdığı yüksek ruhun ince zevki okunur. Dünyanın dört bir yanından getirilen çiçeklerle süslü bahçesi, süs havuzları, işlemeleriyle İslam sanatının en ihtişamlı eserlerinden biridir. Birçok işlemede ayetler ve Allah'ın isimleri, ayrıca Allah'tan başka galip yoktur sözü yazılıdır. Müslümanların o dönemde böylesine hayranlık uyandıran eserler inşa etmelerinin ilham kaynağı ise Kur'an'da yer alan cennet tasvirleri olmuştur. Çünkü Kur'an'da bildirilen cennet tasvirleri olabilecek en yüksek kaliteyi, ince bir zevki ve göz kamaştırıcı bir ihtişamı tarif etmektedir. Örneğin içinde bulunan kimseye ferahlık ve genişlik hissi veren yüksek tavanlı yerlere, yüksek merdivenlere, alabildiğine uzanan yeşilliklere, yüksek sütunlara, altından ırmaklar akan yerlere, ürünlerle bezenmiş bahçeler ve meyveliklere birçok Kur'an ayetinde dikkat çekilmektedir. Ayetlerde cennetteki evlerin ve köşklerin hep bu tarz mekanlarda yer aldıkları bildirilmektedir. Ancak Rablerinden korkup sakınanlarsa onlara yüksek köşkler vardır. Onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında ırmaklar akmaktadır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. İşte Kur'an'daki bu anlayışı kalplerine yerleştiren Müslümanlar, tarih boyunca eşsiz eserler ortaya koymuş, yönettikleri ülkelerde dünyanın en seçkin, ihtişamlı ve modern mekanları olmuştur. Endülüs Devleti de bu örneklerden biri olarak tarihe ismini yazdırmıştır. ...1492 yılında Müslümanların elinde kalan son toprak olan Granada'nın kaybedilmesiyle Endülüs Devleti tamamen sona ermiştir. Ancak Avrupa bu defa da Balkanlar üzerinden gelen Müslümanlarla tanışmıştır. Osmanlı İmparatorluğu birbiri ardına gelen fetihlerle Balkanlar'da ilerlemeye başlamıştı. Bu arada Balkan halkları da gruplar halinde İslam'a dönmüşlerdi. Ancak bu dönüş hiçbir zaman zorlama ve baskı yoluyla gerçekleştirilmedi. Osmanlı'nın yaşattığı Kur'an ahlakı, zaman içinde bu ahlaka şahit olanların kendi rızalarıyla İslamiyet'i tercih etmelerini sağladı. Osmanlı, Kur'an ahlakının gereği olan adalet, eşitlik, hoşgörü ve merhamet üzerine bina ettiği medeniyetiyle 400 yıl boyunca Balkanlarda kaldı. Müslüman Türkler ele geçirdikleri topraklarda adaletli, şefkatli, merhametli, ırk ve kabile taassubundan uzak bir siyaset izliyorlardı. Bu nedenle Müslüman Türk idaresi pek çok ülke tarafından bir kurtarıcı olarak karşılanıyordu. Başta Katolik Avrupa'nın katı baskılarına maruz kalan Ortodoks Balkan halkları olmak üzere pek çok halk birçok kez Müslüman Türk idarecilerin yönetimi altında yaşamayı tercih ettiler. Sadece Hristiyanlar değil, 15. yüzyılın sonlarında İspanya'daki Yahudiler de kitleler halinde Osmanlı yönetimine sığındılar. Çünkü Osmanlı'nın adaletinden ve kendilerine sağlayacağı din hürriyetinden emindiler. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve diğer Müslüman devletlerin hoşgörülü, adil ve medeni bir yönetim kurmalarının en temel nedeni Kur'an'da bu şekilde bir yönetimin emredilmiş olmasıydı. Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Bir başka ayette de şöyle buyurulmaktadır. Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Osmanlı'nın Balkanlarda kurduğu medeniyetin izleri bugün dahi ayaktadır. Batı kültürü Osmanlı medeniyetinden doğrudan etkilenmiştir. Osmanlı'nın hoşgörü, uzlaşma ve çoğulculuk üzerine kurduğu bu medeniyet, İslamiyet'i Avrupa'nın önemli bir gücü haline getirmiştir. Bugün de Avrupa Müslümanlarının oldukça büyük bölümü Balkanlarda yaşamaktadır. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Müslümanlar, gittikleri her yere hoşgörü, adalet, akıl, bilim, sanat, estetik, temizlik ve refah götürmüşlerdir. Avrupa medeniyetinin temelinde ise İslam dünyasından öğrendikleri bütün bu değerlerin çok büyük bir rolü vardır. Günümüzde bu gerçeklerin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte Avrupa yine bir İslam toprağı haline gelmekte ve İslam Avrupa'da yeniden hızlı bir yükseliş göstermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da İslam hızlı bir yükseliş içindedir ve bu yükseliş özellikle birkaç yıldır daha çok dikkat çekmektedir. Avrupa'da İslam'ın yükselişiyle ilgili olarak basında sürekli haberler çıkmaktadır. Bunun yanı sıra bilim adamları ve araştırmacılar da bu yükselişin ardındaki nedenleri mercek altına alarak incelemektedirler. Araştırmacılar, Avrupa'da İslamiyet'in yükselişiyle ilgili olarak en çok diğer ülkelerden göç eden Müslümanlar üzerinde durmaktadır. Gerçekten de 1960'lı yıllarda batıya doğru kitlesel bir Müslüman göçü başlamıştır. Elbette bu göçlerin Müslüman nüfusun artışında önemli bir etkisi vardır. Ancak çoğu araştırmacının ilgisi bir başka noktada toplanmaktadır. Dışarıdan gelen Müslümanların yanı sıra Avrupalılar da İslam'a ilgi duymaya başlamışlardır. Avrupa'da içinde bulunduğumuz dönemde din değiştirip Müslüman olmayı tercih edenlerin sayısında önemli bir artış vardır. Örneğin 1992 yılının ilk 10 ayında Avrupa'da yaklaşık 52 bin kişi İslam dinine girmiştir. Birleşmiş Milletler'in 1999 yılında yaptırdığı bir araştırmaysa Avrupa'da Müslüman nüfusun 1989'da 1998 arasında %100'den daha büyük bir hızla arttığını göstermektedir. Avrupa ülkelerinin son dönemde İslam'a bakış açıları incelendiğinde konu daha iyi anlaşılacaktır. Günümüzde Fransa nüfusunun yaklaşık 5 milyonlu Müslümanlar oluşturmaktadır. Fransa'nın ikinci en büyük dini olan İslam'a son dönemlerde Fransız devlet adamları da daha yakın bir ilgi göstermektedir. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Fransa tarihinde ilk kez Müslümanların temsilcilerini makamında kabul etmiştir. Fransa İçişleri Bakanlığı ise 13 İslam ülkesi temsilcisiyle Fransa'da Müslümanların ibadet yerlerinin korunmasını öngören bir anlaşma imzalamıştır. İtalya'nın 56 milyonluk nüfusunun yaklaşık 1 milyonu Müslümandır. Son birkaç yıl içinde ise çoğu kadın olmak üzere 50 bin İtalyan Müslüman olmuştur. İtalya'nın her tarafına dağılmış 158 cami bulunmakta ve 50 bin Müslüman öğrenci ilk ve orta öğretimde eğitimlerini sürdürmektedirler. Ayrıca İtalya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Torquato Cardilli'nin Müslüman olması büyük yankı uyandırmıştır. Cardelli'nin İslamiyet'e dönmesi İtalya'da İslam'ın yükselişini bir kez daha gündeme getirmiştir. Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerden Almanya'da sonradan Müslüman olanların sayısı da oldukça fazladır. Bununla birlikte İslam'ın doğru anlaşılması ve doğru tanıtılması için de Alman hükümeti tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de Alman okullarında verilecek olan İslam dersleridir. Müslümanların sayıca en yoğun oldukları Avrupa ülkelerinden biri İngiltere'dir. İngiliz basınında sık sık İslam'ı ve Müslümanları anlatan haberler yayınlanmaktadır. Başbakan Tony Blair'in partisinden İngiliz meclisine giren Müslüman bir milletvekili, Kur'an üzerine yemin ederek İngiliz meclisi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. Danimarka, İslam'ın en hızlı yükseldiği ülkelerdendir. Danimarka'da devletin resmi dini olan Protestanlıktan sonra Müslümanlık gelmektedir. Ülkedeki Katoliklerin sayısı ise Müslümanlardan daha azdır. Üstelik Danimarka devleti de ılımlı yaklaşımıyla bu yükselişe katkıda bulunmaktadır. Danimarka Devlet Televizyonu'nun tarihte bir ilke imza atarak Türk Kültür Merkezi Camii'nde verilen Cuma hutbesini naklen yayınlaması bu desteğin en çarpıcı örneklerindendir. Araştırmalara göre nüfusu yaklaşık 10 milyon olan İsveç'te 300 binden fazla Müslüman bulunmaktadır. İsveç yönetimi ve halkı İslam'a karşı hoşgörüyle yaklaşmaktadır. İsveç devleti yakın zamanda aldığı bir kararla vatandaşlar arasında İslam'a olan yönelişin artışı nedeniyle Kur'an'ın İsveççe'ye tercüme edilmesine ve Müslümanların rahatça ibadet edebilecekleri büyük bir caminin yapılabilmesi için özel ödenek ayrılmasına karar vermiştir. İsveç Devleti, bu projelerin yanı sıra İsveç'te bulunan ve İslami eğitim veren okullar için de ayrı bir yardım fonu oluşturmuş durumdadır. Müslümanların sayısının gittikçe arttığı İsveç'te, devletin yürürlüğe koymayı planladığı bir diğer önemli gelişme ise, İslam'ın İsveç'te resmi olarak tanınan bir din haline getirilmesidir. Toplam 240 mescit ve caminin bulunduğu Belçika'da İslam'ın hızlı yükselişi devam etmektedir. 90'lı yılların başında Belçika'daki Müslümanların sayısı 285 bin civarındaydı. 1998'e gelindiğinde ise bu rakam 350 bin oldu. Bugün İslam Belçika'da Yahudilik ve Protestanlığı geride bırakarak Katoliklikten sonraki ikinci din olmuştur. 1974 yılında ülkede Müslümanların inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma altına alan kanun çıkarılmıştır. Buna göre Müslümanlara da tıpkı Katolikler, Protestanlar ve Yahudilere olduğu gibi Belçika'da dinlerini yaşama ve anlatma özgürlüğü tanınmıştır. Norveç hükümeti başkent Oslo'da bulunan camilerin minarelerinde ezan okunmasına izin vererek bu alanda bir ilki gerçekleştirmiştir. Ve bugün şehirde bulunan 8 camide sürekli olarak ezan okunmaktadır. Endülüs'ün mirasçısı konumunda olan İspanya'da da İslamiyet'in gelişmesiyle ilgili olumlu adımlar atılmaktadır. İspanya'nın Granada şehrinde son 30 yılda 25 binin üzerinde kişi Müslüman olmuştur. Aradan 500 yıldan uzun bir süre geçtikten sonra bugün İspanya'da Müslümanlık yeniden canlanmaktadır. İslamiyet'in diğer Avrupa ülkelerinde de önemli bir yere sahip olmaya doğru ilerlediği birçok araştırmacı tarafından dile getirilmektedir. Bu araştırmacılardan biri, kendisi de 1980'de Müslüman olan 33 yıllık diplomat Alman yazar Murat Hohmann'dır. 2000 yılında Almanya'da verdiği Yeni Bin Yılda İslam adlı konferansta Hohmann'ın İslam'ın yükselişiyle ilgili söylediği sözler şu şekildedir. İslam'ın bir daha Avrupa'ya giremeyeceğini söyleyenler, şu anda Batı toplumunun içinde bulunduğu sosyal ve kültürel problemlerden kurtulmak için alternatif olarak İslam'ı görüyorlar. 20. yüzyılın sonunda genç ve yetişkinlerin safından İslam'a büyük akın vardır. Çünkü İslam'da hem çocuklara, gençlere ve aileye, hem yüzyılımızdaki toplumun büyük problemlerine, hem de ilme ve ilim adamlarına olan yaklaşıma şifa olacak devalar vardır. Thank you. Murat Holman 3. Bin Yılda İslam adlı kitabındaysa şu dikkat çekici ifadeleri dile getirmektedir. İslam dünyası tam manasıyla İslam'a muhtaç olduğu gibi Batı da İslam'a muhtaçtır. Batı'da bütün dinlerin ve ideolojilerin iflas ettiği bir anda İslam parlamaya başladı. İnanıyorum ki bu topraklara İslam'ın gelme vakti yakındır. İslam ilerliyor, diğerleri ise geriliyor. Son zamanlarda Batı basınında yer alan ve İslamiyet'i tanıtmak için hazırlanan objektif haberlerde oldukça dikkat çekicidir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül saldırılarından sonra bu konuda gözle görülür bir gelişme olmuştur. Başta BBC olmak üzere pek çok televizyon kanalı İslam'ı anlatan belgeseller yayınlamış, özel konukların davet edildiği sohbet programları düzenlemiş, İslamiyet'i anlatan dizi programlar organize etmiştir. Bunun örneklerinden biri İngiltere'de 1 milyon sterlin harcanarak gerçekleştirilen İslam Mevsimi adlı projedir. İslam dinini doğru tanıtmayı amaçlayan bu belgesel İngiliz Yayın Kurulu'na bağlı 2. kanal tarafından 2 hafta süren bölümler halinde yayınlanmıştır. Benzer bir yayın Alman-Fransız ortak kanalı olan Arte tarafından da gerçekleştirilmiştir. Çekimleri 3 yıl süren ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan belgesel dizide İslam tarihi detaylı olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte pek çok dergi ve gazetede de İslamiyet'i anlatan ve kamuoyunun merak ettiği sorulara cevap teşkil edebilecek yazılara yer verilmiştir. İslam'ın tüm dünyadaki hızlı yükselişi, ünlü Alman dergisi Der Spiegel tarafından da kapak konusu olarak ele alınmıştır. Muhammed Peygamber kimdi başlığıyla haberleştirilen konuya dergide 20 sayfa yer ayrılmış ve konu çok büyük ilgi görmüştür. Çeşitli kurumlar veya araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar gelecekte İslam'ın sadece Avrupa'da değil dünyada hakim olacağını ortaya koymaktadır. Yaşanan tüm bu gelişmeler Kur'an'da bildirilen şu ayetin tecelli edeceği vaktin çok yakın olduğunu hatta yaşanmaya başladığını göstermektedir. İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamdle tesbih et ve ondan mağfiret dile. Son 20 yıldır yalnızca Avrupa'da değil tüm dünya genelinde Müslümanların sayısında istikrarlı bir artış söz konusudur. ...1973 yılında yapılan istatistikler dünya çapında Müslüman nüfusun 500 milyon olduğunu gösterirken bugün bu rakam 1,5 milyara yaklaşmıştır. Günümüzde her 4 kişiden biri Müslümandır. Müslüman nüfusun sayısının yakın gelecekte daha da artacağı ve İslam'ın dünyanın en büyük dini haline geleceği tahmin edilmektedir. Bazen bir gazete kupüründe, bazen bir televizyon haberinde duymaya başladığımız bu yönelişle ilgili gelişmeler ard arda sıralandığında yaşananların ne kadar olağanüstü olduğu görülecektir. Çoğu zaman sadece gündem maddelerinden herhangi biri gibi sunulan bu gelişmeler aslında İslam ahlakının dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladığının çok önemli işaretleridir. dünyanın önde gelen devlet adamlarının konuşmalarında Kur'an ayetlerine yer vermeleri ve her fırsatta Kur'an ahlakını övmeleri. Camileri ziyaret etmeye başlamaları ve bu ziyaretleri sırasında İslam hakkında detaylı bilgilendirilmeyi talep etmeleri. Dünya tarihinde ilk defa Papa'nın Hristiyanları Müslümanlarla birlikte bir günlüğüne oruç tutmaya davet etmesi. Kur'an'ın Batı ülkelerinde haftalar boyunca en çok satılan kitap olması. Uluslararası yayın yapan televizyonlarda İslam'ı tanıtan özel haberler, röportajlar ve tartışma programları yayınlanması. Dünyanın önde gelen gazetelerinin sık sık İslam'ı anlatan ve Müslümanları konu eden haberler yayınlaması, kütüphanelerde en çok talep edilen kitapların İslam'ı ve İslam tarihini anlatan kitaplar olması. Kuşkusuz bütün bunlar çok önemli gelişmelerdir. İslam'ın yükselişi, dünyanın artık yepyeni bir döneme doğru ilerlediğine işaret etmektedir. Bu yeni dönemde Allah'ın izniyle İslamiyet daha da önem kazanacak, Kur'an ahlakı insanlar arasında dalga dalga yayılacaktır. İslam ahlakının yayılması ve tüm dünyaya hakim olması Allah'ın bir vaadidir ve Kur'an'da şöyle müjdelenmektedir. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Kur'an ayetlerinin yanı sıra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadisinde de Kur'an ahlakının dünyaya hakim olacağı bildirilmiştir. Buna göre ahir zaman olarak adlandırılan kıyamet öncesindeki dönemde insanlar önce haksızlığın, adaletsizliğin, yalanın, savaşların, çatışmaların, kavgaların, ahlaki dejenerasyonun yaygınlaştığı bir dönemi yaşayacaklardır. Bu dönemin ardındansa Kur'an ahlakının dalga dalga insanlar arasında yayılmaya başladığı ve en sonunda tüm dünyaya hakim olduğu altın çağa gelecektir. Altın çağ, adaletin, bolluğun, bereketin, güvenliğin, huzurun, barışın, kardeşliğin hakim olacağı bir dönem olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu kutlu dönemin Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle yaşanacağını belirtmiştir. Hazreti Mehdi, ahir zamanda gelecek ve tüm dünyayı içinde bulunduğu kaostan ve ahlaki çöküntüden kurtaracaktır. Bugün dünya üzerinde yaşanan İslam ahlakına yöneliş ve yeni dönemde meydana gelen siyasi gelişmeler, Kur'an'da ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde müjdelenen dönemin çok yakın olduğunun önemli işaretleridir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de o dini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.